چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemiz ile sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çeşme Cihan programı ile yine birlikteyiz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Gökhan Polat bizlere katkı veriyor. Bizi TürkiyenSesiRadyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Amerika Birleşik Devletleri'nde din-devlet ilişkileri hakkında konuşacağız. Çünkü sadece ülkemiz açısından değil, Amerika'daki gelişmelere bakıldığında tüm dünya açısından oldukça ilgi çekici gelişmeler yaşanıyor bu ülkede. Konuklarımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doçent Doktor Özcan Güngör ve TRT Washington temsilcisi Tuna Şanlı. Özcan Hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
Programa başlarken sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Bizi çeşmecihan.tr Twitter adresinden takip edebilir ve gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.tr@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İlk olarak TRT Washington temsilcisi Tuna Bey ile başlayalım. Tuna Bey bizi duyuyor musunuz?
İyi yayınlar kudretli hocam.
Hoş geldiniz programımıza. Tuna Bey, Branson meselesi Türkiye'de daha çok Türkiye boyutuyla tartışılıyor ama siz bu tartışmaları Amerika'da yakından izliyorsunuz. Bence bu tartışma esasen ve belki de daha çok Amerika'yla, Amerikan siyasetiyle, Amerika'daki politikayla yakından ilgili diye düşünüyorum. Konunun bu noktaya gelmesini Amerika'daki gelişmeler açısından biraz özetler misiniz?
Tabii ki. Öncelikle şunu hiçbir zaman unutmayalım. Amerikan siyaseti öncü güçler vardır, başat güçler vardır. Bunlar başkanın seçilmesine kadar etki eden güçlerdir. Başkanlık seçimleri dışında da özellikle ara seçimlerde kongre üyeleri, yani milletvekili olarak tanımladığımız kongre üyeleri, senatörlerin seçiminde de son derece etkili lobiler, kuruluşlar veya oluşumlardır bunlar. Bunlardan birisi de evangelistlerdir. İşte silah lobisi bir tanesidir. Yahudi lobisi çok güçlüdür Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu ikisi de çok etkili ve başkanın durumunu ve başkanlık seçimini dahi etkileyecek lobilerdir. Evangelistler özellikle son 10 yıllar içerisindeki etkilerine baktığımız zaman gücü artan ve Amerikan siyasetindeki ağırlığı da artan gruplardan birisidir. Hatta başlıca gruplardandır. Şimdi Rahip Branson meselesinin bu noktalara, böylesi tatsız noktalara gelmesinin temelinde de aslında bu yatıyor. Yani bu iş zaten şu kısmını bir kere ayrı değerlendirmek lazım. Hukuk devleti olduğunu her fırsatta dile getiren Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne üstlük müttefiki olan, yani müttefiki olmasa ne olur tabii ki, o ayrı bir mesele, ama müttefiki olan bir ülkenin Cumhurbaşkanından yargıya müdahale etmesini istemesi başlı başına bir skandaldır Amerika Birleşik Devletleri açısından. Bunu bir kenara bırakalım. Evangelistlerin gücü açısından baktığımızda da bu tamamen Amerikalıların aslında güçle istediğini yaptırma alışkanlığından geliyor dünyada. Daha Soğuk Savaş'tan beri bu şekilde. Tehditte, kimi zaman şantaj da kullanabilirler. Bazıları bunu, ki Amerikalılar arasında da bu şekilde tanımlayanlar var, kabadayılık olarak tanımlayanlar da var. Güçle istediğini yaptıran, istediğini elde etmeye çalışan, uluslararası hukuku veya başka normları hiçe sayabilen bir devlet yapısı çerçevesinde de düşünebiliyoruz bazen. Görebiliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Rahip Branson konusunda bugün yaşadığımız şey de budur. Evangelistlerin ülke yönetiminde sahip oldukları gücün aslında şu an yansımasını görüyoruz biz.
Herhalde burada biraz daha buna biraz daha değinmek gerekebilir. Evet. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla evangelistler Amerikan siyasetinde, Amerikan bürokrasisinde oldukça etkin. Oğul Bush'un bu gruptan olduğu söyleniyordu. Keza Başkan Yardımcısı Mike Pearson'ın da aynı dini gruptan olduğu söyleniyor. Evet. Dolayısıyla Amerikan siyasetinde ve bürokrasisinde oldukça etkin bir dini grup mu bu evangelistler?
Çok etkili bir grup bu evangelistler. Zaten iki ülke arasında şu anda devam etmekte olan bir yargı süreci ve çalışma grupları, adli çalışma grubunun toplantıları devam ederken, daha bu sonuçlanmamışken Başkan Yardımcısı'nın tehditvari bir şekilde tweetler atması, açıklamalar yapmasında tamamen buna dayandırmak gerekiyor. Çok güçlü bir lobi. Aslında lobi dememek lazım evangelistler. Çok güçlü bir grup. Ve Mike Pence'de baştan yardımcısı da evangelistler içinde ağırlığı çok yüksek bir isim. Başkan üzerinde de etkisi olan bir isim Mike Pence. Yani herhangi bir kişiden daha etkili. Dolayısıyla 1,5 yıldır Başkan Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili attığı işte bir elin parmağı kadar bile olmayan tweetlerin tamamının Rahip Brunson'la ilgili olması ve tamamının da tehdit içermesinin temelinde de bu yatıyor. Yani Amerika ile başka konularda da sorunlar yaşıyor Türkiye. Terör örgütü YPG'yi silahlandırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Rusya'dan S-400'leri alırsanız F-35'leri vermeyeceğiz diyor. FETÖ ile başı Gülen'i hala iade etmeyi geçti. Yargı süreci başlatılmış değil. Bu tarz konularda böyle tehditvari noktalara gelmezken iş Rahip Brunson söz konusu olduğunda tehditvari bir dil kullanılması da tamamen bunun etkisi. Bu iç siyasete aslında oynadığının da bir göstergesi. Çünkü evangelistler siyasette o denli güçlü ki başkanlık seçiminde ya da ara seçimlerdeki, hemen onu hatırlatayım, Kasım ayında ara seçimler var. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Cumhuriyetçiler için çok önemli. Dolayısıyla Başkan Trump için çok önemli bir seçim bu. Ve bu bir iç politika yatırımı. Evangelistlerin zaten Cumhuriyetçilerin tabanındaki etkisi ve gücü belli. Zaten o tabandan geliyor. Bu gücü tamamen sağlamak adına da Mike Pence, bakın evangelist kanada tabii, bakın biz rahibi kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'yi tehdit bile ediyoruz. İşte iki bakanla da yaptırım uyguladık şeklinde onlara şirin görünmek. Bir iç politika yatırımı yapmak için de kullanıyor bunu. Trump daha doğrusu böyle kullanıyor demek lazım.
Bana bir acaba burada
kendi ifadesiyle buna evangelist kanadın bir parçası olduğu için yaptığını söylememiz gerekiyor. Yani Trump'ın, şunu hemen belirteyim, Trump'ın Rahip Brunson'a ne olduğu pek de umurunda değil. Açıkça söyleyeyim size bunu. Yani Başkan Trump, ya bugün Rahip Brunson hakkında müebbet hapis cezası çıksa Başkan Trump'ın umurunda değil. O derece. Dolayısıyla Trump'ın yaptığı açıklamalar tamamen iç politikaya oynama, iç politika malzemesi yapma olarak değerlendirmek gerekiyor. Mike Pence başka.
Tuna Bey, burada acaba biraz daha ileri bir yorum yapabilir miyiz? Şunu sormak istiyorum. Yani evet, yaklaşan bir ara seçim var. Evangelistlerin bir toplumsal ağırlığı var. Bir dini grup mu tanımlarız, bir tarikat mı deriz, bir cemaat mi deriz? Bunu biraz sonra detaylı bir şekilde stüdyo konuğumla da konuşacağız. Acaba burada daha ileri bir yorum yapabilir miyiz? Sadece iç siyasetteki ağırlıklar nedeniyle mi Rahip Brunson'a böylesine bir sahiplenme var? Yoksa daha da ötesinde Amerikan kurumlarının, belki de istihbaratının evangelist grupla ya da benzer gruplarla yürüttüğü uluslararası operasyonlar ya da yaptıkları bazı çalışmalar nedeniyle çok mi acaba bu kadar sahiplenme var?
Sorunuzu bir daha alabilir miyim? İki kez kesildi uzun uzun.
Şöyle söyleyeyim. Rahip Brunson'a bu kadar sahiplenme acaba sadece iç politik nedenlerle mi? Yoksa Amerikan kurumlarının, belki de istihbaratının uluslararası yürüttüğü pek çok çalışmalar nedeniyle de olabilir mi diye sorsam?
Yok, şöyle dediğim gibi Başkan Trump açısından düşünecek olursak tamamen iç politik nedenlerle. Ama geri kalanını Mike Pence'i ve bu işe sahip çıkan özellikle milletvekilleri ve senatörler, bunlar çok önemli ayağı. Kongre bu işin en önemli ayaklarından birisi. Başkan yaratmasından sonra onları düşündüğümüz zaman bunun dışarısıyla, dış politikayla çok da bir ilgisi yok. Aslında George Bush dönemine baktığımız zaman bunu Irak Savaşı ile ilişkilendirenler oldu elbette ama bu tamamen ülke içinde evangelist kanadın güçlü olması ve o kanadın mensup insanların da bu gücü bu şekilde dünyaya ilan etme çabasından kaynaklanan bir durum. Yani bunun altında herhangi bir stratejik neden aramaya gerek yok açıkçası. Bu Trump için bir iç politika malzemesidir. Trump'ın umurunda bile değildir Rahip Brunson'a ne olduğu. O tamamen ara seçimi garantiye almak Cumhuriyetçiler adına. 2020'de de yeniden aday olup başkan seçimini yollarını arıyor şu anda. Mike Pence ve Kongre'deki senatörler, milletvekilleri ise tamamen evangelistlerin bir parçası oldukları için bu şekilde hareket ediyorlar.
Peki son olarak şunu sorsam Tuna Bey. Evangelizmi stüdyo konuğumuzla detaylı bir şekilde değerlendireceğiz ama Amerikan toplumunun evangelistlere bakışı nedir? Elbette Amerikan toplumunun tamamının ya da önemli bir kısmının evangelistlerden olduğunu düşünemeyiz. Elbette bir dini grubun, bir tarikatın ya da cemaatin Amerikan toplumunda, siyasetinde, bürokrasisinde bu kadar etkin olması diğer toplum kesimleri tarafından bir tepki ya da bir ilgi uyandırıyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Amerikan toplumunun evangelistlere bakışı nasıldır?
Amerikan toplumunda özellikle evangelizm bu kadar sert bir şekilde karşılık görmüyor. Yani savunuculuk anlamında söylüyorum. Mike Pence'in o çıkışları, o tehditleri toplumda böyle bir dalgalanma ya da bir sevinç yaratmadı. Evet, bir zemini var tabii ki. Ama evangelist özellikle son 20-25 yıl içerisinde, tabii çok daha eskiden beri var ama yani 25 yıl içinde siyasette de kendini gösterdiği için ismini duyduğumuz bir grup aslında Hristiyanlığın altında. Ama bu noktada ülke çapında çok kabul görmüş müdür veya destekçisi ne kadar da diye sorarsanız, evet, ülkenin ortasını, orta bölümünü, yani coğrafya olarak düşündüğümüz zaman kırmızıya boyadıkları cumhuriyetçilerin yoğun yaşadığı muhafazakar kesim bulunduğu orta bölümünde tabii ki evangelizme yakınlık ve evangelist inanışa sahip pek çok kişi var. Ancak siyasette atılan bu tweetler ve bu gruba mensup evangelistlere, meclise mensup kişilerin, başkan yardımcısı olsun, milletvekili ve senatörler olsun, uluslararası arenada yaptıkları bu açıklamaların ülke içinde bir karşılığı yok. Yani oh çok güzel yaptınız, Türkiye'de işte böyle haddini bildirdik, cevabını verdik şeklinde bir sevinç ya da ne bileyim basında bir yazı, toplumda, insanlarda bir sevinç göremiyorsunuz. Yani onlar bu şeylerden habersiz bile. Şu an Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında neler yaşandığını bile bilmiyor Amerikalıların çoğu. Dolayısıyla bu sadece siyaset çerçevesinde değerlendirebileceğimiz ve toplumda, evet tamam evangelistler var ama toplumun bir beklentisi üzerine yapılan hareketler değil bunlar. Toplumun büyük bölümünün, yani evangelistlerin büyük bölümünde bu gerginlikten şu an haberinin dahi olduğunu sanmıyorum. Bransın konusunu bilenlerin de çok fazla olduğunu düşünüyorum bu arada.
Peki Tuna Bey, katkılarınız ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim her zaman.
TRT Başkın. Teşekkürler. TRT Başkın temsilcisi Tuna Şanlıbey konuğumuzdu. Yeni açanlar için hatırlatalım. Kudret Bülbül'le Çeşme Cihan programındasınız. Konuğumuz, stüdyodaki konuğumuz Doçent Doktor Özcan Güngör. Amerika'da din devlet ilişkilerini konuşuyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Ben de teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
Evangelizmi ve diğer konuları konuşacağız ama isterseniz önce sizi biraz tanıyalım.
Özcan Güngör, Çorumluyum. Ankara İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Master'ım, doktoram din sosyolojisi alanında. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde İslam İlimler Fakültesi din sosyolojisi ana bilim dalına devam ediyorum. Bir süre yurt dışında değişik amaçlarla bulunduk. Çalışmalarımızda genellikle bu din devlet ilişkileri başta olmak üzere dini gruplar ama en temelde de din ve toplum ilişkileri bağlamında sürdürüyoruz. Bugün de burada olmaktan son derece mutluyum. Size de teşekkür ediyorum.
Hocam, Türkiye'de tabii din devlet ilişkilerini çok yakından takip ediyoruz. Özellikle son yıllarda çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. Sivil boyutuyla, devlet boyutuyla, dini boyutuyla, birçok boyutuyla hemen hemen Türkiye'deki herkes bu tartışmayı çok yakından izliyor. Türkiye'deki tartışmanın genel çerçevesini bir ölçüde biliyoruz ama bu son olaylar aslında bu tartışmanın sadece Türkiye ile ilişkili olmadığını, belki de daha fazla diğer ülkelerle ve Amerika ile ilişki olduğunu da ortaya koyuyor. Bir giriş olması açısından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki din-devlet ilişkilerinin genel çerçevesini sorsam size.
Elbette. Hocam, bir defa şunu bir söylemek lazım. Yani din bir kurum olarak toplumsal alanın hemen her alanında etkili bir kurumdur. Her ne kadar tarihin belirli dönemlerinde dinin etkisinin azalacağı, hatta yok olacağı falan iddia edilmişse de bu böyle olmamıştır, olmayacaktır.
Evet, 20. yüzyıldaki aydınlanmacılar,
özellikle pozitivistler. Sadece pozitivistler değil, belki anlayıcı Weber de aynı şeyi düşünüyor. Hepsi aynı şeyi düşünüyor, 3 aşağı 5 yukarı. Orada bu böyle. Dolayısıyla dinin mutlak surette bütün kurumlar üzerinde bir etkisi var ama arkada olmaması mümkün değil. Çünkü şu anda da mümkün değil. Tuna Bey de güzel şeylere temas etti. Ancak Amerika, Hristiyan dünya içerisinde belki en dindar topluluklardan bir tanesi. Bunların %70 küsürü en son yapılan araştırmada bir şekilde kiliseye gittiklerini söylüyorlar. %90'ı da Tanrı'ya inandıklarını söylüyorlar. Şimdi Amerika'nın...
Amerika'da çocukları, erkek çocukları sünnet ettirme oranı da son derece yüksek.
Evet. O belki pürüten ahlaktan kaynaklanan bir şey var. Amerika'yı anlamak için bir defa şu üç temel dini grup dediğimiz Hristiyanlar, Hristiyanların da Protestanları ve Katolikler ve Yahudiler var. İslam, Müslümanlar da en az grubu oluşturuyor. Yahudiler de var ama etkili
değiller. Bir daha söyleyelim, çoğunluktan azınlığa
doğru. Çoğunluktan Protestanlar, Katolikler... Evet. Aslında o arada başka gruplar da var ama Yahudilik şu anda çok etkili ve İslam'da çok az bir oranda yaklaşık 4 milyona yakın bir Müslüman var resmi rakamlara göre, ama gayri resmi rakamlara göre 7-8 milyonluk bir Müslüman coğrafyadan bahsediliyor. Şimdi Amerika'da Amerikan Anayasası'nda din müesses olarak hiçbir şekilde geçmez. Yani bu anlamda bildiğimiz tipik bir laik devlet var karşımızda. Fakat bu şu demek değil. Yani Amerika Anayasası'nda resmi olarak herhangi bir müesses din yok. Fakat Amerikan Anayasası'na ruh veren bir din yok mu? Tam tersi, burada karşımıza çok ilginç bir durum çıkıyor. Yapılan mesela bir tane araştırmada, araştırmacının söylediği Donald Lutz diyor ki 1760 ve 1805 tarihler arasındaki kamu ile ilgili olan bütün dokümanları inceliyor ve 1000'e yakın Kitab-ı Mukaddes'e doğrudan atıf görüyor. Dolayısıyla bu zaten var. Bunun yanında biz özellikle Amerikan Anayasası'na baktığımızda ona ruh veren Kitab-ı Mukaddes'ten alındığını net bir şekilde...
Paralarında da We Trust in God.
Evet. We Trust in God orada yazıyor. O şeyde bir dolarlarında bu FETÖ'cülerin de kendi aralarında sanki gruba giriş gibi kullandığı o bir doların üzerindeki gözün üzerinde yazan bir yazı var. Orada da o yazıda da yeniden doğuş ve şeye gelen bir Latince bir ifade var. Teknik bir ifade var. O ifade de aslında evanceliklere ait bir ifadedir. Yani doğrudan evancelik Hristiyanların şu anda motto olarak kullandığı, yeniden doğuşa atıf yapan, yeni dünya düzenine atıf yapan bir mottodur. Ve onu evancelikleri doğrudan kullanırlar. Özgürlük heykelidir. Özgürlük heykelinde o Solal'deki kitap aslında Kitab-ı Mukaddes'tir. O yedi başındaki tacın yedi tane dilimi vardır. O her bir dilimin de yedi kıtaya denk geldiğini, bu yedi kıtanın da aslında misyonun taşınması gereken kıtalar olduğunu işaret eder. Yani bunlar dolaylı yoldan, birazcık belki doğrudan değil ama doğrudan anayasasına, Amerikan anayasasına Kitab-ı Mukaddes'ten etki ettiğini düşündüğümüz üç temel şey çıkıyor karşımıza. Bu çalışmalarda da ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bunların seçilmişlik sendromu. Yani aslında bu bir sendrom. Kitab-ı Mukaddes kendilerinin seçilmiş...
Evangelizme geleceğiz hocam. Evangelizme ayrıca...
Yok, bu anayasalarında var bunlar. Yani Amerikalıların hani dünyayı kurtaran adam. Tabii. Biz işte özgürlüğün meydanı biziz. Hürriyetin temsilcisi biziz. Biz seçilmişiz ve başkalarını kurtarmak üzere biz bu coğrafyadayız diye o ilk göç edenlerin ve şu anda anayasalarında da bu seçilmişliği ifade eden özgürlüğün, hürriyetin ve demokrasinin dünyadaki temsilcini ifade eden atıflar var. Aslında bu atıflar o Kitab-ı Mukaddes'teki seçilmişlikle alakalı bir durum var. Asli günahı ifade eden, Hristiyanlıktaki temel inanç asli günahı ifade eden insanın günahkar olduğu ve kimseye güvenilemeyeceği, dolayısıyla buna da atıf yaparak bu kuvvetler ayrılığı dedikleri çok aslında kompleks, hiçbir insana güvence vermeyen ve herkesi de aslında bir şekilde kontrol altına tutan bir sistem var. Bu da o asli günahtan atıfla anayasaya girdiği düşünülüyor. Bir de nihayet toplum sözleşmesi dediğimiz, bunların o ilk kuruluşundan beri sözleşmelerinde Kitab-ı Mukaddes'e de vardır bu. Daha doğrusu o eski ahitte vardır Kitab-ı Mukaddes'in. Hazreti İbrahim'le Cenab-ı Allah'ın bir sözleşme imzaladığı. Dolayısıyla İbrahim'in işlerine, İbrahim külli irade olarak Tanrı'yı kabul etti ama kendi işlerinde özgür olduğu gibi. Evet. Bunun da anayasaya geçtiği bir durum var. Yani Amerikan Anayasası'nda şu anda biz doğrudan bir dini atıf göremiyoruz. Hatta kiliseler üzerinde hiçbir ne kilise ne atamaları ne onların görevlendirmeleri üzerine doğrudan hiçbir şekilde müdahil olmuyor. Fakat bunlara değişik kamu desteklerinden, kamu muafiyetleri sağlamak suretiyle, vergi ve benzeri surete destekliyor.
Yani belki bunlar elbette daha detaylı bir şekilde tartışılabilir ama dinleyicilerimiz açısından söylemek gerekirse gündelik pratiklerde zaten çok yakın bir ilişki olduğu ortada Amerika'da dini grupların, tarikatların. Ben kendi belki kişisel yaşamımdan örnek verebilirim. Amerika'ya gittiğimde, üniversiteye gittiğimde çok şaşırmıştım. Üniversiteyle kiliseler inanılmaz iç içe. Yani her gelene yardımcı olan, onlara katkı sağlayan bir anlayışları var. Kiliselerin üniversitelerde odaları var. Keza üniversitede, gittiğim üniversitede doktora düzeyinde İncil okumaları dersi vardı. Ben bunları bir eleştiri olarak söylüyor değilim. Yani bir toplumda din etkiliyse o dini görmemezlikten gelmek, dinin öğretisini yok sayarak bir analiz yapmak zaten mümkün değil. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz esasen, belki siz de eklersiniz gündelik yaşamdan hareketle. Amerikan toplumunda Avrupa'da olduğundan çok daha fazla tarikatlar, cemaatler, dini gruplar siyasette de, akademide de, bürokraside oldukça etkin galiba.
Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bir görünen bir görünmeyen tarafları var tabii meselenin. Şimdi dünyada yaklaşık belki 10 binin üzerinde bilinen dini grup yapısı var. Sadece Amerika'da 5000 tane var. Ve bunlar işlerinde de zaten biraz belki konuşacağız. Evangelistler var. Özellikle mesela bunların lobileriyle ilgili o geçen Pew Research Center'ın yaptığı bir şey vardı, açıklama vardı. Mesela 1950'li 60'lı yıllarda Washington'da yaklaşık 70 tane dini grupların lobi faaliyeti yaptığı yer varmış.
Evet.
Şu anda diyor ki 240 tane lobi yapan grup var. Yani bu değişik dini gruplara ait. Ama bunların değişik dini grupların belki 240'ın belki en az 100 tanesi evangeliklere aittir. Evangelizm malum oluyor bir çatı ifade yani bu anlamda.
Peki oradan geçelim isterseniz. Evangelizm nedir? Neyi amaçlar? Niye bunu konuşuyoruz? Esasen Amerika'da din devlet ilişkilerini ve Türkiye'deki son gelişmeleri değerlendirirken Rahip Brunson'un evangelist olduğu, Amerika'daki başkan yardımcısının da evangelist olduğu
evet.
ve dolayısıyla Amerika'da evangelizmin çok etkili olmasına dair olgudan hareketle evangelizmi konuşuyoruz.
Şimdi hocam evangelizm ya da evangelizm ideolojik olarak ya da böyle teknik ifade ettiğimizde bunun karşılığı kutsal kitaba yönelmek demek. Aslında bu terim ilk önce malum olduğu üzere protestanlığın çıkışı noktasında Martin Luther tarafından kullanılıyor. Luther'in bir çıkış noktası var.
Dolayısıyla bu Katolik ya da Ortodokslar altında değil. Protestanın içerisinde bir
tam
dini
bir
grup.
Şey. Evet. Tam da öyle bir şey. Evet. Yani protestanlığın içerisinde çatı gruplarından bir tanesi. Yani Amerika'daki ben evangelizmim diyen altında Metodist'ten, Baptist'ten, Presbiteryan'dan pek çok kilise var bunların altında. Bunların hepsi protestan kiliseleri. Dolayısıyla bunların çıkış noktaları kutsal kitaba yönelme, kutsal kitaptan da müjde getirme. Yani evangelik denildiğinde sanki oradan yeni bir müjde getiriliyor anlamında. Bunun ilk baktığımızda kullanılanında Martin Luther olduğunu biz görüyoruz. Bunların genel aslında amaçları güya İncil hakkında doğrudan İncil'in bir Tanrı kitabı olarak yeni bilgisini verme ve insanların yeniden doğuşuna yardımcı olmak gibi bir amaçları var. Farkı şu, normalde Katolik veya Ortodokslar için İncil Tanrı vahyi değildir. Yani Tanrı'nın vahyi olan bir kitap değildir. Nedir? O Tanrı'nın vahyinin onun yanındaki azizler tarafından anlaşılan halidir. Fakat bunlar öyle demiyor. Bunlar diyorlar ki İncil'in bütün sözleri Tanrı tarafından kodlanmış ve gönderilmiştir. Dolayısıyla o literal anlamda Tanrı'nın sözlerini anlamak bir defa bizim birinci derece görevimiz. Anlamak ve başkalarına da o misyonu götürmek. Buradan bir fark daha var bunların evangeliklerin diğer Katolik ve Ortodokslardan ayrıldıkları nokta. Luther'de de vardı benzer bir vurgu. Bunlar Eski Ahit'e de kuvvetli şekilde atıf yapıyorlar. Normalde Eski Ahit dediğimiz işte o mezmurların da içinde bulunduğu, Tevrat'ın da içinde bulunduğu daha önceki kitapları. Kitap Mukaddes, kitap içinde Eski Ahitler var, Yeni Ahit var.
Yahudiliğe
ait. Bunların farkı bu Eski Ahit'i de o bütün içerisinde kabul ediyorlar. Ve Eski Ahit'i kabul ettikleri andan itibaren de zaten Yahudilerle bir yakınlaşma meydana geliyor. Özellikle 17. 18. yüzyıldaki o aydınlanma döneminde protestanların çıkmaya başlamasından sonra zaten bir Yahudiliğe ilgi duyduğunu, Hristiyan dünyada Yahudiliğe ilginin arttığını, bu biraz da belki tarihi kök bulma noktasında biz onu görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda Hristiyanlığın altında, protestanlık protestanlığın altında evangelizm, bu bir artık kendi içerisinde bir aslında bir tarikat da değil doğrudan çünkü bir mezhep de değil bunlar. Bir bakış açısı. Bu bakış açısını birçok tarikatlar veya birçok kiliseler toplu bir şekilde savunuyor durumdalar şu anda. Bunların en temel inançları yani diğerlerinden ayrılan en temel inançlarına baktığımızda özellikle karşımıza normal inanç meselelerinde Katolik ve Protestanlarla aynılar ama Ortodokslarla aynılar ama Yahudilere ilişkin Yahudilerin kutsal bir millet olduğu, seçilmiş bir millet olduğu kabul etmek gerekiyor. O seçilmişlerin İsrail'de bir devlet kurmaları gerektiği ve bu kurulması gereken devlete de diğer bütün Hristiyanların da inanmaları gerektiğine dair bir fark var. Yani bunu bir iman meselesi olarak diğer Katoliklerden farklı olarak dile getiriyorlar. Dikkat ederseniz bu Kudüs meselesinde de Katolik Kilisesi mesela orada zulüm olmaması veya benzeri bir takım daha yumuşak ifadelerle belki daha hakkaniyetli gibi duruyor iken bunlar ısrarlı bir şekilde Kudüs'ün ve orada devlet kurmanın Yahudilerin bir temel hakkı olduğu, bunun bütün diğerleri tarafından da kabul edilmesi gerektiğine dair bir inançları var.
Hocam biraz özetlersek dinleyicilerimiz evet. açısından. Evangelizm esasen Katolik ya da Ortodoks altında değil, Protestanlık içerisinde bir dini yorum. Peki bunlara tarikat ya da cemaat gibi bir tanımlama söylenebilir mi? Yoksa dini yorum mu demek gerekiyor?
Aslında bu yani Batı'da bu kavramsal çerçeve noktasında bunları nasıl değerlendireceğiz? Yani dini grup mu diyeceğiz, kült mü diyeceğiz, mezhep mi diyeceğiz veya tarikat mı diyeceğiz hususunda bir net bir kavram şeyi yok. Yani çünkü bunlar bir şey değil. Hani tek bir diyelim ki yani metodistler sadece evangelist olsa onu söyleriz. Bunlar evet. kilise falan deriz ama.
Demeye devam edersek evet protestanlar içerisinde bir dini grup diyelim o zaman tam tanımlama yapılmamışsa. Diğer Hristiyanlardan ya da protestanlardan ayrılan farkı esasen Yahudiliğe ya da Yahudiliğe değil Siyonizme atfettikleri değer gibi görünüyor. Çünkü bütün Yahudiler de Siyonizmi kabul edenler değil. Aynen. Siyonist evet. olmayan Yahudiler de var. Nedir belirgin vasıfları Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendiren unsurlar açısından özetlersek? İsrail'in Siyonist ideallerini bir anlamda Hristiyanlıkla birleştiren İncil'le birlikte evet. Tevrat'ı da Yahudilerce evet, kutsal evet. kabul eden metinlere de referans veren bir bakış açıları var.
Doğrudur hocam.
O açıdan ben de bu program için biraz baktığımda sanki Hı-hı. bunlar için Siyonist Hristiyanlar gibi bir de tanımlama var. Peki Doğru. eğer böyleyse niye böyle bir farklılık arayışı içindeler? Niye Yahudilik üzerinden Yahudilere çok daha yakınlaşan hatta bazı Yahudilerin kabul etmeyeceği şekilde Siyonizmi benimseyen ve Siyonizmi teşvik eden bir tarza sahipler?
Aslında bunun cevabını rahip var. Şu anda ismine bakıyorum. Bir ünlü bir rahip veriyor. Diyor ki biz diyor yani tabiri caizse bunların kaşına gözüne şey değiliz. Yahudilerin. Hı hı. Aşık değiliz. Fakat bizdeki ifadeyle köprüyü geçene kadar ifadesi var ya. Hı hı. Yani Tanrı'yı kıyamete zorlayıp biz esas yeryüzü krallığını onlara vereceğiz. Gerçek krallığı Tanrı'yı biz alacağız.
Tanrı'yı kıyamete zorlamak nedir hocam?
Tanrı'yı kıyamete zorlamak bunların kafasında 7 aşamalı bir süreç ve bu evangelistlerin kendi hı hı. mottosunda 7 aşamalı bir süreç ve bu sürecin sonunda bunların ahiret krallığı. Diyorlar ki dünya krallığı ve ahiret krallığı diye ikiye ayırıyorlar. Dünya krallığı Yahudilerin ama bu geçici. Sonra bu Yahudiler de İsa Mesih geldikten sonra hep beraber Yahudilerle birlikte olacağız. Hristiyanlar ve Yahudiler birlikte olacak. Ve diğer geri kalan her kim varsa onlara savaşacağız. İşte İsrail'deki meşhur vadide.
Nedir o savaş? Armagedon
mu? Armagedon savaşı evet. evet.
Biraz onları, açın isterseniz dinleyicilerimiz.
Evet onu hani şey yapınca Armagedon savaşından Hı-hı. sonra yendikten sonra döneceğiz işimize geri diyorlar. Yani aslında o rahip o açıklama yapan adam diyor Hı-hı. ki bu aşamaya kadar bunlara ihtiyacımız var bizim diyor. Ondan sonra döndükten sonra o diyor bir kısım Yahudiler diyor şeye nasıl olsa inanmayacaklar İsa'ya diyor. Zaten inanmıyorlar. Yahudiler şu anda İsa Mesih'e inanmıyorlar zaten. Hı-hı. Ve inanmadıkları hatta çarmıha germe eylemini yaptıkları için teolojik olarak bunlar kavgalılar birbirleriyle. Fakat protestanlar bu kavgayı bir hayli aşındırdı. Yani arayı yumuşattılar. Normalde Hristiyanlar ve Yahudiler birbirine düşmandılar. Fakat protestanlar böyle düşünmüyor. O süreçte diyor 150 bine yakın Yahudi Mesih'e iman edecek. Diğer geri kalanları da diyor onları da katledeceğiz diyor. Ama diyor şu anda bunların o kutsallığı, o İsrail'de gördükleri rol gereği bunlara ihtiyacımız var. Ve oraya kadar biz bunlara devam edeceğiz diyor. Bunların kafasındaki o 7 aşamalı geçiş, evangelistlerin kafasındaki 7 aşamalı geçiş önemli bir husus. Ben müsaade ederseniz onun üzerinde biraz durayım. Şimdi diyorlar ki bunlar bu 7 aşama gerçekleşecek. İşte en son o Armagedon'a falan geleceğiz. Birinci aşama.
Sen sana vakit hızlı ilerliyor. Sonuncu evet. aşamaya gelelim.
Öyle mi? Yani hızlı geçelim. Ama
esasen dünyada.
Birbiriyle ilişkili çünkü. Yani mesela bunların birinci aşaması onu diyorlar ki. Yahudilerin evet. Filistin'e geri dön. Yani dünyanın sonuna doğru gidişte diyorlar. Hı. Şu 7 aşama gerçekleşecek ve bizim ahiret krallığımız öbürlerine tamam. dünya krallığı. Ne olacak hocam? Peki diyorlar. Birincisi diyorlar Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri.
Evet.
Birincisi bu olacak diyorlar. Ve yani, bunu tabii
bu aşamaları niye söylüyorlar? Esasen kendi inançları çerçevesinde bir krallığın dünyaya hakim olması evet. gerektiğini düşünüyorlar.
Ve kehanetlerin de gerçekleştiğini söylüyorlar.
O noktaya varabilmek için de İncil'deki İncil evet. yorumluyorlar. Ve o noktaya hızlıca gelinebilmesi için şu 7 aşamanın geçilmesi gerektiğini
Aynen
söylüyorlar.
Öyle.
Buyurun hocam.
Normalde onların kutsal kitaplarına bakıldığında bu süreç çok daha uzun sürecek gibi görünüyor. Fakat özellikle bu 1947-48'den sonra İsrail'in kuruluşundan sonra bir anda bunlar bu işin sanki daha hızlı olacağına karar veriyorlar. Birinci aşaması Yahudilerin Filistin'e geri dönmesi. İşte bildiğiniz gibi Hitler'den kaçanlar gelip orada bir şey yapıyor. Birinci aşama gerçekleşiyor. Evet. Zaten ondan sonra mesela başkanın da, Amerikan başkanının da bir açıklaması var. Diyor ki sanki diyor Nixon. Sanki diyor o diyor kitab-ı mukaddesteki diyor vaat edilen şeyler olacak gibi diyor. Onun Hı-hı. sebebi bu aşamaları, o kehanetleri görmesi. Evet. İkinci aşama Büyük İsrail'in kurulması. Hı-hı. Büyük İsrail'in kurulması. Büyük İsrail'in kurulması için Büyük Orta Doğu dedikleri bunların, o Nil Fırat arası ve yukarıya doğru bizim de Güneydoğu Anadolu bölgemizin de içine dahil ettikleri bir proje. Ama diyorlar,
Türkiye'nin güneydoğusunu da içerecek şekilde Büyük İsrail'in kurulması. Evet. Biz de daha önce pek çok yazılarımızda ya da buradaki programlarımızda işaret ettik. Aslında Orta Doğu'daki pek çok gelişme bu projeyle ilişkili. Çoğu kez İsrail unutuluyor ama Büyük İsrail projesi Orta Doğu'daki pek çok gelişmenin tetikleyici figürü.
Kesinlikle öyle görünüyor. Evet. Yani bu hem de Kitab-ı Mukaddes'te de benzer bir atıf var. Ama diyorlar bunun yapılabilmesi için oradaki bölgedeki sistemlerin ve yönetimlerin felç edilmesi lazım. Bir kaos oluşturulması lazım. Ve o Büyük Orta Doğu projesi veya şu anda bizim etrafımızdaki Irak'ta, Suriye'de veya İran'da yapılmak istenenler veya bizim bölgemizde sürekli terörle gözümüzün içine baka baka trilyonlarca, işte tonlarca mermiler vermelerinin altında.
İkincisi gerçekleşmedi henüz.
Gerçekleşmedi. Evet. Gerçekleşmesi için var gücüyle bastırıyorlar.
İsrail boyutuyla gerçekleşti ama Büyük İsrail boyutuyla gerçekleşmiş değil.
Gerçekleşmiş değil. Üçüncüsü de Yahudilerin tüm dünya uluslarının İncil'in mesajına ulaşmaları gerekiyor. Hı-hı. Bunun için yapılması gereken şey de ısrarlı bir şekilde misyonerlik faaliyetlerinin yapılması. Protestan kiliseleri, diğer Katolik ve Ortodokslar'da daha azdır zaten ama misyonerlik faaliyetten dünyada en çok finanse eden finansörü Protestan kiliselerdir. Çünkü bunun sebeplerinden bir tanesi bunların temel varoluşları misyona dayanıyor.
O zaman şimdi buradan şu anlaşılıyor. Rahip Brunson'ın kaç yıldır Türkiye'de
25
olması.
25 yıldır Türkiye'de adam.
Kaç?
25 yıldır.
25 yıldır.
Evet, çocuklar, evet. İki tane çocuğu burada olmuş.
Evet, ve pek çok İslam ülkesinde yüzlerce sayıda misyonerin olmasının gerekçesi anlaşılıyor.
Biri bu. Yani buraya misyonu taşımak. Misyonu taşıdığında yarın kıyamet savaşı koptuğunda bu misyonun sahiplerinin de burada bu milletlerin başında olarak karşımıza çıkacağını söylüyor. Burada antiparantez ifade etmek lazım. Mesela geçen sene 2016 yılında Amerikan bezli kiliselerin dünyada yardım diye dağıttığı paranın miktarı $67 milyar. Yani kilise sadece gittikleri yerlerde işte güya sağlık, güya yardım veya benzeri şeyler yapıyor. Ha, biz şunu biliyoruz.
Hocam isterseniz dörde geçelim.
Dörde geçelim.
Evet.
7 yıl sürecek bir felaket dönemi. Yani bir tribülasyon olacak. Burada bir çeşit kıyamet senaryosu olacak. Burada İsrail işgal edilecek bunlara göre. İsrail'i işgalden kurtaracak iki büyük devletten bahsediliyor. Roma'dan, işte ABD ve İngiltere'den bahsediliyor. Onlar gelecek. Dolayısıyla
yani bu konuda tabii çok absürt senaryolar da var, inançlar da var.
Çok var.
Hani Türkiye'nin böyle bir şey yapacağına dair.
Türkiye'nin işgal, Yecüc ve Mecüc şeklinde bize... tarihte de zaman zaman Türklere Yecüc Mecüc gibi bir takım şeyler ifade edenler var. Beşincisi İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi. O kaos oluştuktan sonra İsa artık ortalık sükun erdikten sonra dünyaya geliyor. Geldikten sonra Armagedon Savaşı başlayacak. Orada işte Yahudiler ve Hristiyanlar bir olacak. Hı-hı. Geri kalan her kim var ise bu son savaş artık. Onların hepsini kılıçtan geçirecekler ve bitirecekler. Hatta bunun nükleer olacağını falan da söylüyor. Nihayet kıyamet kopacak. Burada kıyamet koptuktan sonra...
Beşinci de kıyamet kopacak öyle mi?
Evet. Hayır. Beşinci İsrail, İsa ikinci kez dünyaya geliyor. Hı. Altıda savaş oluyor. Ha, evet. Yedincisi de kıyamet kopuyor. Burada...
Altıncı Armagedon o zaman.
Evet. Altıncı Armagedon. Kıyametten önceki tamam. Son durak. Son çıkış. Burada şeyler arasında...
Yedincisi kıyamet öyle
kıyametin
mi?
Kopması. Evet. Artık dünyanın sonunun bulunması. Burada... Evangelikler arasında bir takım ayrılıklar var. Bir kısmı diyor ki kıyamet kopacak, biz esas öbür dünyada rahat edeceğiz. Hı hı. Dolayısıyla bir önce bu işi koparalım ve dünya bitince biz öbür tarafta rahat ederiz. Bazıları diyor ki hayır öyle değil. Armagedon'dan sonra kontrol artık Yahudilerin elinde değil. Bizim elimizde olacak. Dünyada İsa işte 1000 yıl hüküm sürecek. 1000 yıl hüküm sürdüğü müddetçe de biz bütün dünya milletleri artık Hristiyan olacak. Hı hı. Önümüzde hiçbir engel kalmayacak der gibi kafalarında bir şey var. Bunun bir kısım aşamalarını işte biraz önce de ifade ettiğimiz gibi özellikle 3 aşamasının gerçekleştiğini söylüyorlar. O 1907 gün savaşları dediğimiz 65'teki 67'deki 6 gün savaşlarında yenmeleri, şeyleri, Araplar yenmeleri, o Büyük İsrail'e giden yolun açılması gününde anıyorlar. Özellikle o savaştan sonra bunların çok uzun zamandan beri Süleyman Mabedi'nin yıkılmasından dolayı tuttukları bir oruç vardı. O savaşı kazandıktan sonra Bu aracı da 1967 yılında son veriyorlar.
Bir kez daha özetleyelim isterseniz, evet, dinleyicilerimiz açısından. Esasen protestanlık içerisindeki evangelistler bir Hristiyan krallığın peşindeler. Bütün dünyada doğru, bir Hristiyan krallığın kurulması peşindeler. Bu nasıl kurulacak? Kendilerince 7 aşamalı bir plan ancak bununla mümkün olabilir diyorlar. Hı hı. Bu plan ya da bu düşünce esasen çok uzun sürecekmiş gibi görünüyor. Evet. Ama bu süreci hızlandırma peşindeler. Nedir o aşama? Birincisi Yahudilerin Filistin'e dönüşü. Evet. Bu gerçekleşti. İkincisi Büyük İsrail projesi. İsrail boyutuyla gerçekleşti. Hı hı. Üçüncüsü İncil'in mesajının tüm dünyaya özellikle Müslüman ülkelere ulaştırılması.
Oradan tiparında şunu söyleyelim hocam. Bildiğiniz gibi Afrika kıtasında bu adamlar inanılmaz başarılı oldular. Şu anda dünyada 200 milyonun üzerinde, bunlara göre 500 milyon da protestan var diyorlar. Bunun da her gün, yine kendi ifadeleri çok bilmiyorum ama 57 bin insan evanjelik oluyor diyorlar. Evet, yani inanılmaz bir misyonerlik faaliyeti yürütüyorlar. Bransa'nın da gece gündüzünü
sadece Afrika'da değil, Türkiye'de de çok yoğun bir şekilde çalıştıklarında.
Afrika'da işte özellikle Asya ülkelerinde
dernek, vakıf, yayın faaliyetleri yaptıkları biliniyor. Dördüncüsü 7 yıl sürecek bir felaket dönemi yaşanacak. Beşincisi İsa'nın, Hazreti İsa'nın ikinci kez geleceğini iddia ediyorlar. Altıncısı Hristiyanlarla Yahudiler, Hazreti İsa liderliğinde birlikte bir dünya savaşına tutulacak. Evet. Ve orada Hristiyanlar ve Yahudiler dışındaki bütün diğerleri bir anlamda ortadan kaldırılacak. Evet. Dolayısıyla şeyin esasen ne derler, evangelizmin Yahudiliğe verdiği önem buraya kadar. Ondan sonra da yedinci olarak da işte yedinci aşamadan sonra belki Yahudilik de bertaraf edilerek Hristiyan krallığı kurulmuş olacak. Hocam ben bunları konuşurken biraz şu aklıma geldi, bir siyaset bilimci olarak, biraz da tarihi de izleyen birisi olarak. Şimdi 20. yüzyılda Osmanlı içerisinde ve sonrasında bir Yahudiliğin bir dönüşümüne şahit oluyoruz. Yani esasen Yahudilik bir siyasal proje içeren bir din olmayabilir. Bazı Yahudiler böyle yorumluyor. Hı hı. Ama Siyonist Yahudiler Yahudiliği dönüştürdüler. Ve esasen işte Theodor Herz ve onun düşüncesinden gelenler Yahudiliği İsrail'de kurulacak bir devlet ve Büyük İsrail projesiyle değiştirdiler, dönüştürdüler. Buna karşı çıkan Yahudiler de var. Hı hı. Şimdi bu anlatımdan bana şöyle düşünceler de çağrıştırıyor. Onu sormak isterim. Hı hı. Acaba yine bu Siyonist Yahudilerin çabalarıyla, çalışmalarıyla Hristiyanlık da değiştirilip dönüştürülüyor mu? Çünkü bu yorum esasen Yahudiliğin ya da Siyonizmin, Yahudiliğin demeyelim çünkü dediğimiz gibi buna çok şiddetle karşı çıkan, hı-hı, son derece makul, son derece insani değerlere bağlı Yahudiler de var. İsrail'e bu anlamda en şiddetli eleştiriyi yapan Yahudiler de söz konusu. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi bu evangelizmin aslında sanki Siyonizmi meşrulaştıracak ve dünyaya hakim kılacak bir tür Hristiyanlığın da değiştirilmesi, dönüştürülmesi çabasıymış gibi geliyor bana. Bunu şunu da söyleyerek sözü bırakayım. Çünkü benzer bir çalışmayı son zamanlarda Türkiye'de yapılan tartışmalarda da görüyoruz. Adeta Siyonizmi meşrulaştıracak, Siyonizmi haklı çıkaracak İslami yorumlar da Türkiye'de teşvik ediliyor. Evet. Belirli kesimler tarafından ısrarla öne çıkarılıyor. Dolayısıyla bu tür yorumlara ne dersiniz?
Hocam yani şunu bir görmek lazım. Bir defa bütün dünyada dinin bu şekilde tekst anlamında, yani literal anlamda okunarak toplumsal hayatta dışlayıcı, hatta bazen insanları birbirine düşürücü bir tarzda kullanıldığını son dönemde görüyoruz. Burada antiparende şunu söylemek lazım. Bizim İslam dünyasında selefi hareket veya teröre destek verici bir tarzdaki bir takım dini gruplar var. Aslında bunlarla evangeliklerin kafası aynı. Evet. İkisi de aynı. İkisi de Tanrı adına yetki kullanıyor. İkisi de Tanrı adına dünyayı dönüştürme peşindeler. Şimdi bunlar her ne kadar
Tanrı adına şiddeti, Tanrı'yı kıyamete, evet, zorlamayı, Tanrı adına düzen her kurmayı, türlü ne derler, insan haklarını işgal etmeyi, evet, özgürlükleri ortadan kaldırmayı meşru gören
akımlar. Meşru görüyor ve görmeye devam ediyorlar. Bunların bakış açısı sosyolojik olarak baktığınızda aynı. Yani Hristiyan da olsa, Siyonist, hı, Hristiyanlı da, eğer bunlara öyle diyorlar zaten, mahsusunda ifade ettiğiniz gibi, normal Siyonistler de İslam dünyasındaki bu radikal selefi hareketlerinde dünyayı bakış tarzları aynı. Ne yapacaklar bunlar? Tanrı adına insanları kıyamete zorlayacaklar. Tanrı adına yetki kullanacaklar. Literal olarak metnin arkasındaki anlama bakmaksızın sadece o metnin işaret ettiği görselliğe bakarak bir dünya kuracaklar bunlar. Bunlar dünyada marjinal. Bu doğru. Ancak marjinallik kadar dünyanın başına bela oldukları pek çok dönemde var. Yani özellikle bu protestanlık anlamında söylediğimizde şu anda Irak'ın işgali meselesinde Bush'un bizzat kendisi çıkıp bunu ifade etmiştir. Tanrı adına bir görevli gibi kendisini konumuna koymuş ve bu savaşı meşrulaştırmıştır. Güya şey bulacaktı falan orada. Nükleer silahlar bulacaktı. Afganistan'ın yine hakeza öyle. Dolayısıyla bu dinin bu şekilde aşırı derecede kullanılarak insanlığın başına bela edilmesi bu radikaller eliyle oluyor ve aslında kabul edilebilir bir şey de değil. İster İslam dünyasında olsun, ister Hristiyan dünyasında, ister Yahudi. Burada belki o daha sağduyulu dediğimiz şu anda mesela Amerika'da da bu evangelizme karşı platformlar var. Evangelik Hristiyanların bu ezoterik, sonucu nereye gideceği belli olmayan hedefler peşinde hem siyaseti hem medyayı hem başka alanları kullanarak yapmaya çalıştıklarından endişe duyan insanlar var. Bu sağduyulu insanların belki hem de İslam dünyasında hakeza var. Bir ortak akıl yürütmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bunlar hem dini hem dindarları hem dinin getirdiği mesajı ve içeriğini daha yaşanılamaz hale götürecekler görünüyor hocam.
Evet, ağır ağır toparlayalım. Güzel bir değerlendirme oldu son söyledikleriniz. Son olarak evangelizmin Türkiye'ye dair özel bir ilgisi ya da tepkisi söz konusu mu? Aslında biraz konuşmalarımız arasında ifade ettik ama Türkiye'ye dair özel bir ilgileri, özel bir anlam yüklemeleri söz konusu mu?
Hocam şöyle bir şey var. Malum olduğu üzere özellikle Hristiyanlar açısından onlar için çok önemli 7 kutsal kilise bizde. Özellikle Protestanlar kendi aralarındaki Hazreti Meryem'in de içinde bulunduğu, Yuhanna İncil'inin de Yuhanna'nın da kabrinin burada olduğu iddia ediliyor. O kesin değil ama Hazreti Meryem'inki belli. Buradan hareketle birincisi Bronson'un da İzmir'de ikamet ediyor oluşunu biraz da böyle de görmek lazım. Bu 7 kilise çok önemli bunlar için. Onun yanında bunlar kıyamete zorlamadan önce Yahudilerin işte kontrol edeceği bölgeyi düşündüğünüzde Türkiye'nin güneydoğusundan ta yukarıya kadar giden bir çizgi var. Orada da bir engel. Üçüncüsü zaman zaman bunların yine o kendilerince ezoterik olarak yorumladıkları Yecüc ve Mecüc dedikleri topluluk olarak Türkleri görüyorlar bunlar. Eğer o şeyde kaos döneminde İsrail'i işgal edecek topluluk olarak bir kol, evangeliklerin bir kolu Türkleri görüyor. Dolayısıyla bunlar eğer yarın bir gün öyle bir şey yaparsalar kontrol altına tutulması lazım. Bir de sosyolojik gerçeklik var, tarihi gerçeklik var ki İslam dünyasının siyasi, ekonomik veya kültürel olarak ayakta durabilen en güçlü ülkelerinden bir tanesi Türkiye. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Kontrol edilip belli bir noktada tutulması lazım ki o onların amaçlarının önündeki engelleri kaldırabilsinler. Bu anlamda özel ilgileri olduğunu biliyoruz biz. Ve Türkiye'de mesela bunlar zaman zaman misyonerlik faaliyetlerini yürütürken hiç olmadık yerlerde ev kiliseler ve benzeri faaliyetlerini yürüterek burada hiç değilse insanların tepkisiz hale getirmesi hususunda çalıştıklarını
çalışmalar yürütüyorlar. Hocam biliyoruz. Son dedim ama Tuna Bey'e bir soru sormuştum. Tuna Bey çok öyle olmadığını söyledi ama bana çok ikna edici gelmedi o yorum. Aynı şeyi size de sormuş olsam. Amerika'nın bu bir rahip tutuklanması üzerinden gösterdiği tepkiyi sadece iç politikayla mı ilişkilendirebiliriz? Yoksa Amerika'nın esasen uluslararası arenada, dış politikada bu tür tarikatlarla, dini gruplarla çok yakından çalışıyor olmasının bir yansıması olarak da görebilir miyiz bu tepkiyi?
Hocam ben kalbimdekini söylediniz. Ben Tuna Bey'e katılmıyorum tabii. Evet. Şöyle biz genelde Batı, özellikle Amerikan siyasetine baktığımızda, sömürge siyasetine baktığımızda bunlar ilk önce kültür ve diğer kaynakları sömürmek için misyonerleri gönderirler. Misyonerler ellerinde güya çanta, sağlıkçı bilmem nece olarak giderler oraya. Milletin neyi var neyi yok. Önce kültür kaynaklarını, arkasından maddi kaynaklarını sömürü için zemini müsait hale getirirler. Arkasından da askeri, bazen diplomatik yollarla gelen devletler bunları yapar ve giderler. Biz biliyoruz Amerikan Missionary Board'un 1830'dan beri düzenli olarak her yıl yaptıkları toplantılar var. O toplantılar mesela 1905 ve 7 tutanaklarının bir kısmını ben okudum. Türkiye ile ilgili mesela Türkiye'nin İç Anadolu'sundaki Merzifon'un bilmem ne köyündeki insanların inançlarını, Çorum'un bilmem ne köyündeki insanların Kürtlüğünü yazmışlar. 1907'den bahsediyorum. Evet. Şimdi bunu yazan adam daha sonra Türkiye'de Alevilik, Kürtlük bilmem ne gibi mesele. Yani ben o kadar basit düşünmüyorum. Bir, bunlar misyonerlik faaliyetleri adı altında önce zemini, kültürel zemini müsait hale getirip bölgeyi çalışıyorlar. Çalışanlar bazen misyoner, bazen diplomat, bazen papaz, bazen sağlık görevlisi gibi oluyor. Arkasında başka bir şey. Şimdi benim acizane düşüncem Amerika bu kurduğu 300 yıllık bir sistem var. Harput'tan tutun, Elazığ'dan tutun, Beyrut'tan tutun. Bunların raporları var. Bu ülkelerin en ufak ayrıntılarına kadar oranın metalleri, materyallerini, insan kaynağını, maddi kaynaklarını kim rapor etti Amerika'ya veya Batı'ya? Papazlar yaptı ilk önce. Bir eşek sırtına affedersiniz bir başka bir araçla geldiler, tek tek bunları yaptılar. Bunların bir tekniğiydi bu. Ve şimdi bu teknik açığa çıktı. Yani ne ki bunların amacı dinmin değil. Bunların amacı insanların gönüllerine girip barışı, refah. Madem çok barışı, refah istiyorsalar Amerika'da milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Gitsin onların karnından doyursunlar. Yani böyle gerçekten evet. Misyoner olarak sağlık bir yaşadınız ben de. Tabii. Ama adam 70 yaşındaki emekli oluyor. Sağlık sigortası çalışmıyor, gidiyor bir daha çalışıyor. Karnını doyurabilmek için.
Sokakta yaşayan milyonlar öyle bir şey, var.
Yani onları da düşünsünler o zaman, o kiliseler falan. Dolayısıyla burada 300 yıllık bir batının kurgusu vardı. Bu kurgu açığa çıktı. Yani siz din diye ve başka bir masum, ki Türklerin dünyada Türkler kadar başka dinlere karşı toleransı bir millet bulmaları mümkün değil. Hem biz kabul ederiz hem kabul etmesek de saygı gösteririz başka dinlere. Evet. Bizim öyle dinle ilgili bir problemimiz yok. Aksine bu Rahip Brunson meselesi Amerika'nın siyasal olarak akıllıca olmasa bile sürdürmek zorunda olduğu uluslararası bir amaç, uluslararası bir devamlılık isteyen bir durum görünüyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Evet, ben değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün Amerika'da din-devlet ilişkilerini, din, tarikat, cemaat, devlet ilişkilerini analiz altına aldık, analiz ettik. Esasen çok sıradanmış gibi görünen, daha çok Türkiye boyutuyla tartışılan bir konunun Amerika'nın siyasetiyle, Amerika'nın tarihiyle, Amerika'nın dini yorumlarıyla ilgili olduğunu bir kez daha ortaya koymuş olduk. Bizim programımızda esasen biz daha çok Türkiye yurt dışından bakıyoruz. Çünkü Türkiye'yi sadece Türkiye'den tartıştığımız zaman çoğu kez uluslararası boyutu ya da gerçek amacı kaybedebiliyoruz. Türkiye'de cemaatleri, tarikatları çok yakın bir şekilde tartışıyoruz. Bu tartışmanın sadece Türkiye ile ilgili olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Belki şunu söylemek gerekebilir. Seküler ya da dini ya da herhangi bir nedenle farklı yorumlar söz konusu olabilir. Nihayetinde tarikatlar, cemaatler sivil oluşumlardır. Her türlü sivil oluşum iyi amaçla da kullanılabilir, kötü amaçlarla da kullanılabilir. Bu çerçevede asıl olan, karşı çıkılması gereken iyi niyetlerle, iyi amaçlarla ortaya konan sivil oluşumlar değil, bir kötü amaçla, herhangi bir sınır tanımadan, herhangi bir ilke, değer taşımadan, zihinde oluşturulan ve herkes için iyi olduğu düşünülen ve buna da kendilerinin karar verdiği yasa dışı oluşumlara karşı çıkmak gerekir. Bu anlamda şöylece toparlayalım. Evangelizmi tartıştık ama ben bir soruyla bitirmiş olayım. Hocama da sormuştum aynı soruyu. Çünkü çok ciddi bir şekilde sanki bütün bu açıklamalar bu soruyu sorduruyor gibi geliyor bana. Yahudiliğin 20. yüzyılda bir şekilde farklı bir yoruma tabi tutulduğunu ifade etmiştik. Siyonist Yahudiler esasen Yahudiliği kısmen değiştirerek, dönüştürerek bir siyasal ideolojiye, Siyonist bir ideolojiye dönüştürdüler. Evangelist harekette de Siyonizmin çok etkili bir yer tuttuğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Türkiye'de de keza yine İslami görünen bazı kesimlerin Siyonizme çok daha pozitif bakar hale getirildiklerini şahit oluyoruz. Bu anlamda esasen dikkat edilmesi gereken şey belki tarikatlar, cemaatler gibi sivil oluşumlar değil, bir kötücül bir hareketle bütün bir insanlığa karşı çıkacak hareketler. Bu anlamda eleştirdiğimiz şey Yahudilik, Hristiyanlık ya da Müslümanlık değil, Siyonist Yahudilik, Siyonist Hristiyanlık, Siyonist Müslümanlık diyebiliriz. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki hafta bir başka konu ve konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.